Ayrım 6.
Leyla Gencer Kurt Adler'e kanıldı ve bu ülkedeki ilk temsilini San Francisco'da yaptı. İlk tercihini batıdan yana yapması bizi kırdı, üzdü. Oysa acele etmeseydi, 2-3 yıl bekleseydi Amerika'da ilk temsilini Metropolitan'da yapar ve geleceği de farklı olurdu. Bu konuşmadan 2-3 yıl sonra Rudolph Bing artık Metropolitan'ın başında değildi. Bu aşırı duygusal açıklamada beni doyurmadı. Neden diye sormuyor, sürdürüyordum ki Leyla Gencer yanıtladı. Aman canım, ben ne bileyim. Metropolitan'da eksik oluversin. Şans, kader işte. Scala'da. Yıl 1990. Milano'dayım. Milano'da Scala Operası'ndayım. Bugüne dek yalnızca opera dinlemek için gitmiştim. Bu 150 yıllık görkemli yapıya. Bugün ise bambaşka. Bugün Leyla Gencer'i bulmaya geldim buraya. Biliyorum o şu anda Viale Maino Bulvarı'ndaki dairesinde ya çay içiyor, ya kitap okuyor, ya da telefonda son 24 saatte Milano kentinde olup bitenleri dostlarıyla tartışıyor. Ama olsun, ben yine de onu burada bulacağım. Scala Prodüksiyonları Müdürü Bay Antonella Madua Diaz bana yapının içini dışını gezdirirken hep geçmişi anlatırmış gibi. Ah, Bay Madua, geçmiş değil, şimdiyi yaşıyorum ben. Bakın Bay Madua, şu perdenin iki kıvrım arasında sıkışmış replik duruyor. İkinci balkonda sağdan üçüncü locanın önünde dirsek dayanan kırmızı kadifeye düşmüş birkaç damla gözyaşı. Ta tepede galeride demir parmaklıklara yapışmış Norma'yı yuhalamaya gelen gencin öfkesi. Soyunma odasındaki piyanonun tuşları arasında gizlenmiş olanaksız bir sevda, bir kara sevda. Hepsi yerli yerinde duruyor, şimdi hepsi burada. Evet Bay Madua, biraz önce Leyla Gencer söyledi. Kocaman kara gözlerini gözlerime dikmiş, içindeki melankoliyi gizlemeye çalışarak söyledi. Genellikle başarıyor gizlemeyi ama bu kez olmadı işte. Önünde sonunda bizler yalnız yorumcuyuz. O büyük bestecilerin hizmetindeki yorumcular. Sahnedeyken varız, sonra yok oluruz derken ve o an anımsadım Haldun Taner'i. Belki de Bay Madua siz Haldun Taner'in ölümsüzleştirdiği aktör Fasulcia'nın sözlerini bilemezsiniz. Ama ben bugün o sözlerin izindeyim. Zaten aktör dediğin nedir ki? Oynarken varızdır. Yok olunca da sesimiz bu boş kubbede bir hoş sada olarak kalır. Birazdan tiyatro bomboş kalacak. Ama tiyatro işte o zaman yaşamaya başlar. Çünkü Titanic'in bir şarkısı şu perdeden birine takılıp kalmıştır. Benim bir tiradım şu pervaza sinmiştir. Hırnanuş'la Virginia'nın bir diyaloğu eski kostümlerin yırtığına sığınmıştır. İşte bu hatıralar o sessizlikle saklandıkları yerden çıkar, bir fısıltı haliyle yine sahneye dökülürler. Artık kendimiz yoğuz. Seyircilerimiz de kalmadı ama repliklerimiz fısıldaşır durur sabaha kadar. Gün ağarır, temizleyiciler gelir, replikler yerlerine kaçışırlar. Perde. Şimdi 1990 yılının Kasım ayında bu boş kubbedeki hoş sadayı dinliyorum. Alcista'nın gözyaşlarını görüyorum. Perdenin kıvrımlarında. Her gece yeniden veda ediyor yaşama. Bırakın öleyim diye fısıldaşıyor. Çoğalıyor perdenin her kıpırdanışında. Maria Sturda'nın özgürlük tutkusu, Kraliçe Elizabeth'in iktidarla aşk arasındaki bocalaması, Anna Boleyn'in hasreti uçuşup duruyor sahnede localar, localardan sahneye. Lady Macbeth kararını çoktan verdi bile. Bu bedenin yüreğindekilerle kaldırılmamasındandır. Uyur gezer gibi dolaşması kırmızı kadife koltuklar arasında. Norma'nın milattan önceki duası bu kubbenin altında bugünün dualarına dönüşüyor. Kim dua etmedi ki aşk için? Scala'nın dev kubbesinin her zerresi duaları ve aşkı söylüyor. Boş kubbedeki hoş sedayı dinliyorum. Birazdan gün ağaracak ve replikler yerlerine kaçacak. Öyleyse perde. Bir adım. Daha İtalya'nın ilk adım attığım dönemdi. Napoli'deki San Carlo Operası'nın müdürü Di Costanzo Scala'ya haber yollamıştı. Leyla'yı orada da dinleyin diye. Scala'nın genel sanat yönetmeni Maestro Victor de Sabata dönemin en ünlü orkestra şeflerinden ve en büyük otoritelerinden biriydi. Sonunda de Sabata'dan haber çıktı. Şu yabancı genç soprano hele bir Scala'ya gelsin de seçmelere katılsın. Hele bir dinleyelim. Bir tapınağa girermiş gibi girdi Scala'dan içeri. Önünde uzanan koridorları geçti, yükselen mermer sütunları, işlemeleri, parkeleri, kadife koltukları, aynaları, kristal evizeleri geçti. Oymalı tavanlara, yaldız süslemeli kubbelere baktıkça başı dönüyordu. Bakmasa da başı dönüyordu. Beklediği odanın yolunu bulmaya çalıştı. Burası bir labirent mi, yoksa yolunu kaybetmemeye çalıştı. Yolu hiç ama hiç şaşırmaması gerektiğini artık biliyordu. Ve sonunda de Sabata'nın kendisinin beklediği sarı odayı buldu. Deneme sınavında ne söyleyeceği sorulduğunda Ayda dedi. Bir zamanlar Arangi Lombardi'yi büyülediği gibi Otis tonları Piano Siamo dolarıyla Victor de Sabata'yı büyüledi. Deneme sınavı bittiğinde de Sabata sekreterine dönmüş, "Lütfen bu kızımızın adını adresini alıp önümüzdeki yıl Scala'da onun Ayda ile başlatalım," demişti. Önümüzdeki yıla kalmadı. Victor de Sabata bir kalp krizi geçirdi. Yerine geçen sanat yönetmeni Francesco Scilia'nın genellikle her kurumda olduğu gibi kendi programını, kendi seçimlerini, kendi adamlarını getirdi Scala'ya. Ve yeni mevsim açıldığında Ayda rolü o günden sonra bir daha Scala sahnesinde görülmeyecek olan zenci bir soprano'ya verildi. Durun bir dakika. De Sabata'nın kontrat imzaladığı Hananopoli'de San Carlo Operası'nın yeni parlayan şu yeni kıza ne olacak? Düşündüler, taşındılar, sordular, soruşturdular, tartıştılar, durdular. Çağdaş Frans besteci Francis Poulenc'in 1899-1963 daha dünyanın hiçbir yerinde oynanmamış Dialoganos de Carmelitas'ı, Carmelitalar Diyaloğu eserini İtalyancası vardı ellerinde. Scala Operası Poulenc'e bir bale müziği ısmarlamış ama yeni bir opera üzerine çalıştığını öğrenince hemen dünyadaki ilk temsil haklarını satın almıştı. Bu yeni kız, bu zor, bu grift, bu modern operanın altından kalkabilir mi? Üstelik eserin dünya galasında. Deneyelim hele bir dediler. Leyla'ya Ankara'ya haber salındı. Leyla Milano'ya uçtu, çalışmalar başladı. İşte yaşamındaki en büyük dileği, tek amacı gerçekleşmek üzereydi. Yıllar önce daha İstanbul Konservatuvarı'na girerken günün birinde ya orada söylerim ya da mesleği bırakırım dediği. Hayır hayır, mesleği bırakmak ölmek olduğuna göre ya orada söylerim ya da ölürüm dediği Scala'daydı. Ama ah keşke böyle hiç bilinmeyen bir operayla değil de örneğin bir Ayda ile çıksaydı Scala'da ilk kez sahneye. Bu ah hep içinde kaldı. O günden bugünlere içinde taşıdığı o ahı. Fırtına. Çalışmalar başladı Scala'da. Eseri sahneye Margarete Velleman koyuyor. O sıralar Margarete Velleman'ın büyük isim dediği dedik zamanın en iyi opera rejisörlerinden. Viyana Operası'nda baş balerinken düşüp ayağını kırması üzerine önce koreograf sonra opera rejisörü olmuş. Çalışmalar sırasında Margarete Velleman Leyla'ya takmış durumda. Ya da Leyla'ya öyle geliyor. Kompleksli, kıskanç kadın ne olacak? Leyla ne söylese ne yapsa Velleman beğenmiyor. Velleman'ın söylediklerini, verdiği reji tekniklerini, oyunculardan istediği yorumu da Leyla hiç beğenmiyor. Elbet bana kötü, yanlış reji empoze ediyor ki işin içinden çıkamayayım. Benim rolümü kendi projesi, kendi korumasındaki bir başka kıza versin. Velleman verdiği direktiflerle Leyla karşı çıkınca Velleman daha çok sinirleniyor ve Leyla'ya Scala yönetimine şikayete başlıyor. Şikayetler yalnız sahne üzerindeki çalışmalara ilişkin değil. Ne sanıyor bu kız kendini? Aramızda kraliçe havalarında dolaşıyor. Bu ne azamet? Sanki doğulu bir prenses. Hepimize tepeden bakıyor. Ne yapalım yani? Leyla Gencer'de doğuştan kraliçe havası var. Scala'ya giriyor diye halini tavrında değiştiremez ya. Bıktık artık bu kraliçe edalarından. Hem biliyor musun? Aslında bir fırıncının kızıymış. Fırıncının kızı prenses havalarında. Pes doğrusu. Hiç saklamadı ki babasının börekçi dükkanlarının da olduğunu. Hem bu kadın, Margarete Velleman biliyor musunuz? Fransız ihtilalinin fırıncıların, fırıncı çocuklarının yaptığını, o ancak gurur duyar fırıncı kızı olmakla. Üstelik olsa bari. Yok yok, kraliçe havalarındaki bu fırıncı kız asla bu rolü oynayamaz. O nitelikte, o yetenekte değil. Onu nasıl baş rahibe yaparsınız? Sonunda bir gün Scala'nın genel sekreteri Leyla'yı odasına çağırır. Hem rejisör hem de eserin bestecisi Francis Poulenco bu rolü size istemiyorlar. Ne? Poulenco mu dedi Leyla? Duyduklarına inanamadı. Ama nasıl olur? Daha iki gün önce Poulenco onun konserine gelmiş. Konser salonunda onu kutlamış ve şimdi çok mutluyum. Operamdaki baş rahibi için ideal yorumcu olduğunuza inanıyorum dememiş miydi? Bir ay 10 gün önce değil, daha iki gün önce. Ne çabuk değişmişti bu, Polenco. Genel sekreter konuşmasını sürdürüyordu. Bu durumda isterseniz siz bu rolden vazgeçin. Seneye size daha uygun bir rol veririz. Leyla o anda yıkıldı. Odadan çıkmadan önce zar zor, size cevabımı yarın veririm, diyebildi. Sonra gözyaşlar içinde oteline koştu. Otel odasında gözyaşları dinmek bilmiyordu. Dünya kapkaraydı. Nefret ediyordu bu dünyadan. Velleman kıskanç kadının tekiydi. Nefret ediyordu Velleman'dan ve yeryüzündeki tüm kıskanç kadınlardan. Polenco bir öyle bir böyle konuşan bencilin tekiydi. Nefret ediyordu Polenco'dan ve yeryüzündeki tüm 200'lü erkeklerden. Sinirlerine bir türlü hakim olamıyordu. Nefret ediyordu sinirlerine bir türlü hakim olamayan kendinden. Ne kadar ağladı, ne kadar öfkelendi, ne kadar haykırdı onu bilmiyoruz ama başka bir şey biliyoruz. O sırada telefon çaldı. Telefondaki San Francisco Operası müdürü Kurt Adler'di. Viyana Operası'nın açılışına gelmiş, Viyana'dan arıyordu Leyla'yı. Bir çırpıda başına gelenleri anlattı Leyla. Maestro diye başlayıp, yarın rolümü bırakıyorum diye bitirdi. Asla böyle bir şey yapmayacaksın dedi Adler. Senin elinde kontratın var. Mecburlar seni oynatmaya. Aksi halde Scala'yı dava edersin. Aa, ne diyor bu adam? Çiçeği burnunda Leyla, Scala'yı dava edecek. Onun haberi mi var böyle şeylerden? Bu rolden vazgeçersem seneye başka bir rol vereceklermiş. Kurt Adler'in talimatı kesindi. Sakın ha! Vazgeçmeyeceksin. Hem anlaşman olduğu halde bu rolü yarıda bırakırsan bir daha asla seni almazlar. Mesleğin biter. Leyla'yı biraz yatıştırdıktan sonra ekledi. Hem seni istemeyen kim? Margarita. Ve de Polenco. Polenco kendi mi söyledi bunu sana? Yo, tam tersi. 2 gün önce kutladı, ideal oyuncum dedi ama şimdi beni istemiyormuş. Mış mış, hemen şimdi Polenco telefon et. Polenco kendin sor ve kendisinden öğren neyini beğenmiyormuş. Telefonu kapar kapamaz öyle yaptı. Francis, Polenco telefon etti ve sordu. Yo, ben böyle bir şey söylemedim. Yalnız Margarita diyor ki. Margarita Velleman'ın neler söylediğini çok iyi biliyordu Leyla. Onun için bitirmesine izin vermedi. Monsieur Polenco, yüz yüze konuşsak, neyi nasıl istediğinizi siz bana anlatsanız. Bir saat sonra Polenco ve Leyla bir piyanonun başında buluştular. Polenco anlattı, o dinledi. Polenco'nun ne söylediğini Leyla yerine getirebiliyordu. Ertesi gün orkestralı ilk provalardan biri vardı. Koro ve solistler sahnede, orkestra çukurunda yerlerini aldılar. Scala'nın kurmay heyeti de salonda ön sıralara yerleşti. Opera sanatçıları rollerini yalnızca marke edecekler. Yani temsildeki gibi söylemeyecekler. Orkestrayla uyumu sağlayıp sağlayamadıklarını anlayabilmek için küçük sesle partisyonlarını belirleyecekler. Yalnızca Leyla'ya sen söyle, temsildeki gibi söyleyeceksin diyorlar. Açıkçası nasılsa herkes çok iyi, herkes ne yaptığını biliyor. Onları dinlememize gerek yok ama seninle ilgili kuşkularımız var. Temsilde becerebilir misin, beceremez misin? Belli olmaz. Hele bir söyle de bakalım. Ne durumdasın bir görelim. Yani tam bir sınav. Tüm sinirleri ve öfkesi tepesine düşüştü. Boğazına bir şeyler düğümlendi. Peki, ben söylerim dedi. Kendini hiç iyi hissetmiyordu. Sinirliydi, öfkeliydi. Bugün provada ona söyleteceklerini bilmiyordu. Herkes mırıldanarak müzik cümlelerinin üzerinde giderken o, bu ne biçim meslek böyle? Her an bir sınav, her an bir sınav. Sürekli deneniyorsun. Okuldaki sınavlara hiç benzemiyor. Onları verirsin, ya geçersin ya kalırsın. Ama sınav biter. Bu meslekte hiç ama hiç bitmiyor. Ve her seferinde sinirlerine hakim olacaksın. Soğukkanlı olacaksın. Bedenin sağlam olacak. Sağlıklı olacaksın. Sesini koruyacaksın. Aklını kullanacaksın. Tam sıra ona geliyordu. Salondan içeri koşarak biri girdi. Ön sıralarda oturanların kulaklarına bir şeyler fısıldadı. Herkes ayağa kalktı. Orkestra şefine bir işaret çakıldı. Orkestra sustu. Ve haber herkese duyuldu. Çağımızın maestrosu Toscanini'nin biraz önce Amerika'da hayata gözlerini yumdu. Sessizlik. 1 dakikalık saygı duruşu. Orkestra şefi yerinden aşağıya indi. Boşalan yere kırmızı güller kondu. Prova iptal edilmişti. O an Leyla yalnızca büyük bir acı duydu. Ben günün birinde Scala'yı söyleyeceğim demenin gerisinde hep ben günün birinde Toscanini'nin yönetiminde Toscanini'nin huzurunda söyleyeceğim vardı. Ankara'da bir role o değil de bir başkası seçildiğinde siz Toscanini misiniz, nasıl seçersiniz demeyi biliyordu. Yıllardır Toscanini'nin hem adımını izlemiş, günün birinde onunla söylemeyi düşlemişti. Şimdi duyduğu acı çok büyüktü. İlk şoku atlattıktan sonra Toscanini'nin dolaylı yoldan da olsa kendisine yaptığı iyiliği düşünmeden edemeyecekti. Toscani bu dünyadan o anda ayrılmakla provayı iptal ettirmişti. Leyla'nın sinirinden, öfkeden, aklının başından gittiği ve belki de bu koşullarda başarısız olacağı bir provayı engellemişti Toscani. Teşekkürler Toscani. Artık hayatta olmasa da seninle asla söyleyemeyecek olsam da hayatımı kurtardın. Sonsuz teşekkürler. Ertesi gün aynı prova tekrarlandığında Leyla'nın sesi pırıl pırıldı. Sahnedeki oyununa bütün bütününe egemendi. Orkestra ile beraberliği tam bir uyum içindeydi. O provada Leyla, Margarita ve Lama'nın daha önce söylediklerinin tam aksini yaptı. Finaldeki büyük aryasını bitirdiğinde ön sıralarda oturan Scala'nın Indantante, Gihiringelli ve besteci Polence ayağa fırlamış alkışlıyorlardı. Sonra Gihiringelli Leyla'ya değil Margarita William'a doğru yürüdü. "Böylesine görkemli, böylesine içten bir yorum görmedim." dedikten sonra ekledi. "Madame Gencer bu operada kalıyor ama Margarita siz isterseniz bu rejiyi bırakabilirsiniz." Margarita William'ın bir an bocaladı. "Ben de çok beğendim ama provalarda hiç böyle söylemiyordu ki, bambaşka şeyler yapıyordu." "Haklısınız, şimdi harika olmuş." Provadan sonra piyanist Antonini Tonini Margarita Vellaman'ın ve Leyla Gencer'i bir odaya kapadı. Çalışmaya başlamadan önce Vellaman'ın yumuşak bir sesle Leyla'ya "Bravo, çok iyiydiniz." dedi. İşte o zaman Leyla "Hayır," bağırıp çağırmadı. Çok sakin, kaskatı kesilmiş buz gibi bir sesle ağır bir konuşma yaptı ve sonunda "Size karşı verdiğim savaşı kazanmakla hayatımı kazandım. Hepsi bu," dedi. Karşısında ünlü rejisör Margarita Vellaman ağlıyordu. Leyla Gencer 25 yıl boyunca başrol oynayacağı Scala operasına işte böyle girdi. İnatçı kişiliği, savaşçı ruhu, hedefe ulaşma azmi olmasaydı ne bu temsilde oynayacak ne de Scala'da olacaktı. Leyla Gencer Scala'da kaldığı 25 yıl içinde Margarita William'la sayısız operada çalıştı. İkisi çok iyi arkadaş, dost oldular. O küçük odaya kapanıp konuştukları günden sonra bir daha bu konuyu hiç açmadılar. O gece 26 Ocak 1957 gecesi. O gece Leyla İtalya'ya adımını atalı 3 yıl olmuştu. O gece Leyla Gencer ilk kez Scala'da sahneye çıkacak. Francis Polanyi'nin Dialogues des Carmelita eserini dünyada ilk temsilinde. O gecenin sabahında eline bir mektup ulaştı. Bugün hala gözünün nuru gibi sakladığı bir mektup. Muhsin Ertuğrul'dan 19.1.1957 tarihli. "Sevgili Leyla'cığım, iki gözüm kızım. Göndermek lütfunda bulunduğum iki mektupta pek çok teşekkür ederim. Cevabının gecikmesini mazur gör. Bu son günlerde haddinden fazla çalışıyor ve bir o kadar da seyahat ediyorum. Fakat bütün bunlara rağmen bir gün yoktur ki seni düşünmeyeyim ve senin çalışmalarında muvaffak olmak için dua etmeyeyim. Senin boynuna aldığın yükün azameti karşısında sana ancak Tanrı'nın sevgisi yardım edebileceği için onu sana sığınıyor ve senin başarıların en yüksek mertebesine ulaştırmasını candan diliyorum. Kabul olunacağına da eminim. Biliyorsun ben yıllar önce sana demiştim ki Leyla'cığım, eğer bir gün Scala'da oynamaya muvaffak olursan, ben ne yapar yapar uçağa atlar Milano'ya gelirim. Fakat büyük söylemişim veya bunu yapacak kadar sevgili bir kul değilmişim ki, Allah bu aralık benim Ankara'dan ayrılmayacağım bir takım mühim sebepler yarattı. Onun için gelemeyeceğim, fakat ruhen yanı başında olacağım. Hem yalnız ben ve seni sevenler değil, bütün Türk milletinin iyi dilekleri, duaları seninle beraber olacak. Seni muvaffak olman bizim için dünya sanatları tarihinde bir dönüm noktası olacak. Asırlardır bize kapalı olan büyük bir sanat mabedinin ulu kapısı ilk defa bize açılacak. O gece senin yanında olmayı, kulağının dibinde sana bunları fısıldamayı ne kadar isterdim. Ama zararı yok. Sen bunları duyacaksın ve hatta beni kulis arasında yaşlı gözlerle seni alkışlarken göreceksin. Buna emin ol. O kadar senin yakınındayım ve seninle beraber yaşayacağım o geceyi. Seni Allah'a emanet eder, binlerce defa öperim. Sevgili Leyla'cığım, benim biricik öncüm, Muhsin Ertuğrul." Türk milleti değil de Türkiye'de kaç kişi farkındaydı o gecenin, doğrusu bilmiyoruz. Yalnız Türkiye'nin İtalyan Büyükelçisi Cevat Açıkal'ın farkındaydı ve o gecenin sabahında Leyla'ya "İlk kez bir Türk tiyatro sanatçısı Scala'da söylüyor. Sen bizi nasıl çağırmazsın?" diye çıkışıyordu. Leyla çok mahcup oldu. ta Roma'dan Milano'ya rahatsız olmayın gibilerden bir şeyler mırıldandı. Biz çoktan hazırlığımızı yaptık. Tüm sefaret bu akşam operadayız, diye bildirdi Cevat Açıkalın. Milano'daki bir avuç Türk öğrenci o akşam en üst balkonun da üstündeki galeride ayakta duracak yer bulamadıkları için amansız bir savaş verdiler. Temsil saati yaklaşırken salonda tek boş koltuk yoktu. Polanski yeni eserinin dünyada ilk seslendirilişi için her yerden müzik ve opera uzmanlarını Scala'ya çağırmıştı. Temsil başladı. Leyla Gencer'in rolü Lido'nun başrahibe. İkinci perdenin ikinci sahnesinde başlıyordu. Leyla sahneye çıkıp söylemeye başlayınca izleyicilerde belli belirsiz bir kıpırdanma oldu. Herkes birbirine bakıyordu. Bu farklı bir sesti, yeni bir sesti. Hayır, hayır, ilk şaşkınlığın nedeni yeni bir ses olması değil. Farklılığı vurgulayan çok özgün, çok kişisel bir ses olmasıydı. Bu sese alışmak gerekecekti. Baştaki hayretin yerine yavaş yavaş büyük bir dikkat ve ilgi aldı. Polanski daha sonra, "Sizsiz benim Ava Maria'm ne olurdu?" "Hiç olurdu" dediği Ava Maria'm bölümündeki sanki herkes nefesini tuttu, ilgi ve dikkat hayranlığa dönüşmeye başladı. Finalde 14 genç rahibenin başında giyotin sehpasına ilerlerken Leyla Gencer'in "Kızlarım, bütün kalbimle sizleri kurtarmak isterdim" diye sesi yalnızlığı, mistizmi, inancı, başkaldırıyı, coşkuyu, adanmışlığı tümüyle birden içeriyordu. O ayrılış, o veda sahnesi yalnız yaşamdan değil, sanki tümüyle zamandan bir kopuştu. O diyor, bu an bir daha asla gelmeyecek. Ben bunu da biliyorum, sizler de. Ve Scala alkıştan iniyordu. Bugün bile Milanolular Leyla Gencer'i ilk kez izledikleri o geceyi bana anlatırlarken o veda sahnesinin etkisinden kendilerini kurtaramıyorlar. Bugün Leyla Gencer'in Milano'daki evinde Polanski'nin fotoğrafı kitaplıkta duruyor. Üzerinde şu satırlar. Sevgili Gencer, size en içten gözyaşlarıma borçluyum. Böyle bir borcun altından nasıl kalkarım bilemiyorum. Size bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Polanski, 26.1.1957 Milano. Temsil sonrası. O gece temsilden sonra tüm bestecilerini içeren bir paket yolladı Leyla'ya Polanski. Yanında bir de pusula vardı. 26.1.1957. Sevgili rahibe, bir yazar, bir besteci olarak bana tattırdığınız o derin duygular ve gerçek gözyaşları için teşekkür yerine bu küçük anıyı yolluyorum. Lütfen en sıcak, en içten düşüncelerimle birlikte kabul edin. Francis Polanski. Polanski Milano'da Paris'e döneceği gün bir buket çiçek eşliğinde şu notu yolladı. Paris'e döneceğini belirttikten sonra, güzel göçmen kuş, içimde ayrılık hüznü, beni unutmayın Polanski. Paris'ten sayısız mektup yazacak Polanski, Leyla Gencer'e. Onu Fransa'ya davet eden, ileriye dönük tasarılarında birlikte çalışmak istediğinden söz eden mektuplar. Leyla davetleri kabul etmedi, mektuplarını yanıtlamadı. İçinde bir şeyler kırılmıştı Polanski'nin. Temsil gecesinden sonra gösterdiği yakınlığı, verdiği desteği, temsilden önceki o fırtınalı savaş günlerinde bekliyordu. Temsil gecesindeki Leyla, temsilden önceki Leyla'dan farklı değildi. Ama Francis Polanski bunu anlayamamıştı. Aa, evet, 20 yıl sonra Polanski onurlandırdı Leyla Gencer. 1977'de Scala'da verdiği resitalde yalnız Polanski'nin eserlerini söyledi. Francis Polanski bağışlandığını göremedi. 1963'te ölmüştü.